Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam İmam Gazali'nin Kimya Saadet adlı kitabında haklardan bahsediyorduk. Müslümanların hakları, akraba hakları. Bugün hocam hangi haklara geldik? Çocukların haklarına geldik.
Evet.
Şimdi hocam tabii biz meselenin psikoloji tarafına bakıyoruz. Dini tarafını zaten ulemamız değerlendirmiş.
Evet.
Bir gün birisi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kime iyilik edeyim diye sordu. Peygamber Efendimiz anne ve babana diye buyurdu. O adam annem ve babam öldüler ya Resulullah deyince Peygamber şöyle buyuruyor. Çocuklarına iyilik et. Çünkü annenin ve babanın hakları olduğu gibi çocukların da hakları vardır. Onların haklarından biri de kendilerine kötü huylu yetiştirip isyanlarına sebep olmamaktır. Şimdi hocam zaman zaman sizinle görüşüyoruz çocuk terbiyesi konusunda.
Evet.
Hakikaten yani dinimizin bir yükümlülüğü bu. Çocukların hakkı var üzerimizde. Onları böyle hem maddi hem manevi olarak iyi bir durumda yetiştirmemiz gerekiyor herhalde.
Evet, bir de aslında en büyük şansımız zaten o çocukluk dönemi, bebeklik döneminden itibaren hocam. Yani o an eğittik, ondan sonra ergenliğe geldiğinde onlara yön vermek çok daha zordur. Gençlik çağında ya da yetişkinlikte daha da zordur. Hani atalarımız boşuna demiyor hocam, ağaç yaşken iyidir diye yani.
Hocam bir de siz diyorsunuz hani genelde anne babalar çok meşgul oluyor. Çocuklar küçükken vakit ayırmak istemiyorlar.
Evet.
Çocuk geliyor bir şey soruyor, ya oğlum şimdi çok meşgulüm, bak işim var sonra gel. Çocuklarımızı evet. ihmal ediyoruz. Sonra biz de orta yaşlı olup veya ileri yaşlarda çocuklarımızla iletişime girmek istiyoruz.
Bir defa onları bulamıyoruz yani. Yani o nedenle zamanında kıymetini bilmek, birlikte vakit geçirmenin ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu daha bebekken, çocukken öğrenmelik ki ergenlik döneminde ve gençlik döneminde de anne babayla vakit geçirsin. Şimdi biz böyle şey gibi, Gestapo şefi gibi davranıyoruz çocuklara, yapma etme, öyle yaparsan böyle olur, şöyle olursa böyle olur falan filan. Sürekli bir kendimizi yasaklama modunda tutuyoruz yani.
Hatta hocam dini açıdan hani biraz bizim tasavvuf ve psikoloji dini tarafımız da var. Bazı anne babalar şöyle yaparsa Allah seni yakar şeklinde. Allah'ı böyle çok cezalandırıcı olarak da tanıtıyor çocuklara. Ki o yaşta o çocuğun Allah Celle Celaluhu'yu sevmesi lazım belki. Korkması o kadar doğru olmayabilir. Çocuk yaşta bilhassa.
Yani evet, yani önce Yaradan'ın cemali sıfatlarını yansıtırsın. İstisnai olarak celali sıfatlarını yansıtırsın. Ama bizde tam tersi oluyor yani. Biraz karikatürize etmiş olacağım ama bir gazap tanrısı modeli çiziyoruz.
Çocuklarımıza.
Gazap tanrısı modeli Yahudilikte var. Yahudilikte öyle ki Tanrı'nın adını bile anlamıyorsun.
Hocam sadece bir de 8 göbekten mi ne intikam alan bir Tanrı anlayışı var onlarda. Yani siz bir hata yaptınız.
Evet.
Sizi ve 8 neslinizi bedelini ödetiyor. Emin değilim. Hmm. Ama yani kesin bir en az 6 var hocam. Ondan Allah intikam alıyor aşağı. Böyle bir hani bizde halbuki kimse kimsenin suçundan dolayı cezalandırılmaz ayeti var hocam.
Evet. Hiçbir günahkar başkasının günahından dolayı bir ceza almıyor. Evet.
Evet.
Mesela Yahudilikte de bu defa şey, Brahman. Rahman merkezli bir, merhamet merkezli bir tanrı anlayışı var. Bu defa da mesela diyelim ki zararlı şeyleri bile öldürmekten çekiniyorlar. Mesela onların aşramları yani manastırlar hocam fareden geçilmez ama fare
yani, pis bir hayvan yani temizlemesi
pis,
lazım.
Bir de şey taşıma, hastalık taşıma olayı da çok fazladır yani. Çok riskli şeyler yani. İşte yani İslam o anlamda Friedrich Schun diye İsviçreli bir batılı, sonra Sufi talebesi oluyor, İslam'a giriyor. İslam'ı tanımlarken denge dini kavramını kullanıyor yani.
Çok güzel hocam ya.
Denge dini.
Hocam bunu İmam Gazali söylüyor. Hani hocam bizim çok önemli verdiğimiz bir istikamet, doğruluk kavramı vardır.
Evet.
İstikamet kavramını herkes bilir hocam bizim kültürümüzde. Diyor ki İmam Gazali yazıyor, peygamberler için istikamete ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Festakim kema ümürte estağfirullah ayeti benim belimi büktü. Orada diyor yani dindar ol, takvalı ol emrinden dolayı değil diyor. Yoksa peygamberler için diyor doğru olmak, dürüst olmak, takvalı olmak kolaydır diyor hocam. Zor olan diyor dengeli şekilde bunu götürmektir. Mesela hocam şöyle örnek vereyim. Trafik ışıklarında durdunuz, dilenci sizden para istedi. Bütün maaşı çıkarıp vermeniz doğru olur mu? Olmaz çünkü o evet. meslek haline getirmiş. Ama öyle zaman gelir ki hocam, gerçekten mağdur bir dul hanım vardır mahallenizde, yetimler vardır. Bütün maaşınızı verseniz değerinde bir şey olur. Değer yani. ve hasta bir akrabanız vardır. Hani ameliyat parası topluyordur mesela. Bütün paranızı verseniz değer. Şimdi hocam o dengeyi korumak diyor zordur diyor peygamberler için. Onlar da bile hocam zor. Evet. Denge meselesi. Hocam çocuklara meseleye getirirsek. Şimdi bazı hocam Türk kültüründe bazı anne babalar çocuk terbiyesinden çok şunu anlayacağım çocuğu sevmek deyince. Aman çocuğuma bir ev alayım da istikbalini kurtarayım. Halbuki Peygamber Efendimiz iyi bir terbiyeyi, iyi bir eğitimi önceliyor.
Evet, çünkü evi alamayabilirsen artı evi alman onun yaşamını yola koyman anlamına da gelmiyor yani.
Hocam tam tersine ev alırsın veya başka işte dükkan alırsın çocuğunu der ki ya nasılsa babam bana aldı yatayım aşağı der. Eğlenceye evet. Düşebilir.
Yani öncelik kendi ayaklar üzerinde duran, kendi yeteneklerini aktif olarak kullanan, ahlaki değerleri önemseyen, insanlara insanca davranan, ölçüsü olan, hani Rahman suresinde yaradan...
Vevada al-mizan diyor. Mizanı koydu diyor.
Yani gökyüzündeki o ölçü ve dengeden bahsediyor ama konu hemen yeryüzüne geliyor.
Ya.
O kısım önemli. Biz o kısmı atlıyoruz. Biz sadece diyelim ki göklerdeki ahenge, dengeye ve ölçüye hayranlık duyuyoruz da ama yaradan o orada dursun demiyor. Sana ölçü olsun diyor. Al bunu toplumsal hayatına, ekonomik hayatına, şehirleşme hayatına,
aile hayatına,
aile hayatına vesaireyi bunu yansıt. Böyle olduğu zaman şey olur ancak.
Hatta hocam şöyle anlamadım. Bir şey var. Hani siz de bunu söylüyorsunuz. Paraşüt anne baba. Yani böyle hep çocuğun önüne paraşütle her şeyi indiren.
Evet.
Hep çoluk çocuğu aşırı koruyan. Hocam hem ilgisizlik var bizim Türk kültüründe şahsen. Benim gözlemlediğim. Anne babalar vakit harcamak istemiyor hocam çocuğunla. Beraber bir şeyler yapmak istemiyor. Bunun yanında hocam bir de aşırı şekilde aman bir ev alayım çocuğuma da hayatını kurtarayım.
Evet o var. Bir de şey tabii kuşaktan kuşağa bir de işte kasabada mı köyde mi yaşıyor, anne çalışıyor mu çalışmıyor mu buna göre bazı değişiklikler var. Bir de çocuk sayısı ile ilişki var. Şimdi çocuk sayısı hocam şeye düştü. Böyle 1'e 2'ye düşünce anne babalar da çocuk üzerinde böyle çocuğu bir proje çocuk deniyor. Kendi yapamadığı her şeyi ona yaptırmak. Kapasitesi var mı yok mu önemli değil.
Ben doktor olamadım çocuğum doktor
çocuğum olsun. Çocuğum
olsun
yani evet. Ben piyano çalamadım çocuğum piyano çalsın.
Ama çocuğun işesi yok.
Ben futbol oynayamadım çocuğum futbol oynasın. Çocuğun yetenekleri ve bir de çocuğun da bir şeyi vardır yönelimleri vardır.
İsteği sadece, var mı değil mi hocam?
Var mı yok mu oraya bakmıyor yani. Bir de şey çocuk böyle yaşam mücadelesi vermeden her şeyi elde ediyor. Her şeyi kolaylıkla elde edeceğini düşünüyor. O zaman hayatta hocam şey Amerika'da mesela hocam bu pandemiden sonra şey çok fazla işsizlik maaşı alıp evde oturanlar.
İlginç.
Ve mesela yeni kuşak öğrencilerde de kendi işimi kendim yapmak isterim modu çok fazla. İyi de kendi işini kendin yapacak kadar şeyi
birikim iş
hayatını kastediyorum. He. Yani bir o kadar birikimim var mı ki daha önemlisi o kadar donanımım var mı yani?
Yani.
Bir tamam diyelim ki internet üzerinden coin işine girebilirsin yani. Bu kripto paralar işte varlıklar işine girersin. Ama bacak kadar çocuklar da giriyor. Ama nedir riski? Çok büyüktür. Yani bir uluslararası kumar piyasasında oyun oynuyorsun yani.
Zaten hocam biz tavsiye etmiyoruz bu tür kripto işlerini. Yani paradan para kazanma işleri hocam çok zararlı. Kumarın değişik bir çeşidi hocam.
Evet.
Ayrıca şey... hocam sizin bu yaşta insanların yani hocam eğitim alması. Hatta hocam para kazanmayı bir tarafa bırakarak bence... Sağlam bir eğitim alması daha güzel değil mi?
Kesinlikle.
Ha, yaz tatilinde olabilir hocam. Tamam.
Ama şimdi çocuğun elbette boş zaman etkinlikleri olacak ama eğitim hakikaten çok önemli ama o konuda ilk şey çocuğun ilk birkaç yaşı hocam aslında en önemli. Biz eğitim derken hep okul hayatını varsayıyoruz. Halbuki çocuğun karakteri hocam daha okula gitmeden çok büyük ölçüde şekilleniyor. Mesela diyelim ki bizde bir atasözümüz var ya ağlamayan bebeğe emzik verilmez diye. Ama şimdi bebeğin her ağladığında ona emzik verildiğinde sadece ağladığında bebekle ilgilenildiğinde bebek bu durumda ağlak oluyor hocam. Niye? Bakıyor ki ağlayarak bir şey elde edebiliyorum. Bunu evde öğrenen dışarıda da ajitasyon yaparak hep kendini acındırarak bir yerlere gelmeye çalışıyor yani.
Hocam benim böyle bir tanıdığım vardı. Hep ajitasyon yapıyor. Siz de gerçi geçen bahsetmiştiniz. Bir an düşündüm. Ya bu adamın durumu hiç de öyle kötü değil. Meğer biz de hocam böyle dert dinlemeye biraz hoca kesimiyiz ya.
Evet.
Çok böyle hazırız. Aa öyle mi falan filan yardımcı olalım falan nasıl çözebiliriz derdini. Sonra baktım ki adam resmen kullanıyor bizi.
Evet.
Asla yardıma ihtiyacı yok. Ama hocam tabii insan kendi yapacağı işi başkası yapıverse insanın hoşuna gider yani.
Şimdi hocam ben bir seminerim var. O seminerde şeyi gösteriyorum. Yeryüzünün en büyük yırtıcısı. Yeryüzünün en büyük yırtıcısı hocam, 100 tane insanı toplasan onun ağırlığı ediyor. Tabii biraz kilolar hesap edersek daha az olur da. 6-7 ton ağırlığında, 8-9 metre uzunluğunda hocam. Yani bir halk otobüsü büyüklüğünde bir canavar. Bunu dediğim zaman hemen şey düşünüyorlar. Büyük Valla. Beyaz köpek balığı. Hmm. Büyük beyaz köpek balığı bile hocam bu dediğim canavardan ödü kopuyor.
O kadar.
Çünkü onu bile avlıyor.
Hmm.
Ki köpek balığı balina bile avlar yani.
Evet.
Bu hocam orka. Buna katil balina diyorlar da adı yanlış. Tam tersi balina katili.
Hmm, balina değil çünkü.
Balina değil. Yunus türünden bir şey hocam.
Hmm.
Ve mesela sirklerde hocam bu hayvanlar var biliyor musunuz?
İlginç.
Sirklerde. Yani hani kediydi, filiydi, şunu bunu. Hadi diyelim ki şey yaptın aslanı 500 kilodur. Diyelim ki erkek aslan, yok 250 kilo olur mu? Kaplan 500 kilodur. Diyelim ki bozayı hocam. Bir tona yaklaşır. Hadi diyelim ki onları şey ettin, terbiye ettin yani. Aslan gerçi terbiye ederken doğasını bozuyorsun. O bir terbiye Aynen. değil yani. Ayrı. Hocam bunu bile o bir halk otobüsü büyüklüğündeki yeryüzünün en yırtıcı canlını bile hocam bir sirk maskarasına dönüştürebiliyorlar. Bunun
Çok
yolu
ilginç.
Şu. Hazır vermek hocam.
Hazır alışınca.
Bitti. Olay bitiyor hocam.
Artık avlanmak yok. Vahşet
yok.
Bitiyor.
Şimdi bir şey var. Onunla birlikte gösteri yapan bir kızla fotoğrafı var. Onu yansıtıyorum ben ekrana. Böyle ağzına bir tepsi şey boşaltıyor.
Balık.
İstavrit kadar bir şey boşaltıyor yani. O ayarda balıktan boşaltıyor. O balina yiyecek. O okyanuslarda fin katacak. Okyanuslarda böyle özgürce dolaşacak. Doğası gereği Allah vergisi avlanacak olan şey hocam hazıra başladığı andan itibaren
Avlanmak
oyun
istiyoruz.
Bitiyor.
Hmm.
Onun için çocuk terbiyesinde bana göre en kritik şeylerden bir tanesi ve bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi hazıra kondurmak. Bizim geleneğimizde hocam kadim geleneğimizde bu yoktu. Hatta çocuklara isim alması için bir başarı öyküsünün olması gerekiyordu. O esas ismini o zaman alıyordu
i̇şte
yani.
İşte boğaç hanlar bilmem ne.
Vesaire
hanlar,
der.
Evet. Boğayı evet. yendiği için falan.
Evet.
Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim çok ilginçtir. Eyyub Aleyhisselam hocam bütün vücudunu kurtlar yemiş. Allah'a dua. Ya Rabbi diyor artık sen merhametlerin en merhametlisin. Bak bana da bir elem dokundu. Hani bana bir şifa gönder ya Rabbi diyor. Allah da diyor ki ayağının topunu hızla yere vur. Ya adam ayak açık hali yok belki. Şifayı vereceğim diyor ama yine bir gayret istiyor. İşte Meryem anamız, Hazreti İsa'nın annesi, doğum yapacaktık. Yapayalnız bir yerde, bir genç bir hanımefendi. Gıda maddesi sıkıntısı da var. O ağacı bir silkele diyor. Yani ağzına hazır düşmüyor. İlla bir ağacı silkeleyeceksin. Ayağını yere sıkıca vuracaksın. Allah-u Teala böyle bizden illa bir şey yapmamızı bekliyor yani. Hazır yani, alışmasın
evet.
kullarım diye herhalde.
Hocam çünkü mesela anne karnında bebek hiç durmadan hareket halindedir. Hiç durmadan hareket halindedir.
Rızkını arıyor belki.
yani niye? Çünkü yaradan onu öyle kodlamış. Ama ne oluyor hocam? Bu çocuk orada anne karnına şeyle besleniyor.
Kordonla.
Kordonla, göbek bağıyla besleniyor. Şimdi bazı karikatürler var. Anne karnında göbek bağıyla anneye bağlı. Hı. Sonra cep telefonu ya da bilgisayar elinde hocam.
Kaposu
o da fişi elektriğe bağlı. Harekette bize bereket var denir hocam. Evrende yani mesela atom dediğimiz şey hocam aslında içi çok büyük ölçüde boşluktan oluşuyor.
Hı.
Bir futbol sahası düşünün hocam. İster Fenerbahçe ister Trabzonspor fark etmez. Stadyumun hocam merkezine bir tane şey koy misket. Bir tane de misketi parçala, çok küçük parçalara ayır. Onu da sahanın kenarlarına koy yani. Geri kalanı yani koskoca bir şey hocam. Stadyum iki tane misketten oluşuyor ebat olarak. Geri kalan olduğu gibi boşluk. Ama hareket olmasa yani o elektronlar, proton ve nötron dediğimiz o çekirdeğin etrafında hocam olağanüstü bir hızla dönmese atom çöküyor hocam. Atom çöktüğü zaman güneş sistemi çöküyor, evren çöküyor.
O zaman hocam hareket diyorsunuz.
Evet hareket.
Kainatın temelinde. Şimdi hocam çok güzel bir yere bağladınız meseleyi. Gençlerimiz hocam hareketsiz.
Evet.
Hocam ben şahsen evde en büyük gayretim çocukları bahçeye çıkarmak. Evladım bak hava güzel bir oynayın dışarıda. Gelin beraber oynayalım. Bisiklete binin, binelim.
Evet.
Yok hocam herkes diyor cep telefonunu ver baba. internete bağlantısı olsun, tamam, beni rahatsız etme. Belki hocam anne babaların bugün işi çok daha zor. Çünkü bu başımızda hocam tabii ki güzel tarafları var. Teknolojiye karşı değiliz ama hocam genç yaşta çocukların internetle buluşması ve kontrolsüz buluşması, eğlence sektörü.
Evet.
Gençlerimiz hocam alıp götürüyor.
Şöyle hocam, tabii bu dediğiniz çok büyük hakikaten dert. Bir yandan da ama çözüm üretme konusunda mesela bizim geleneksel oyunlarımız var. Evde bile oynanabilecek ve hareket gerektiren. Mesela beş taş oyunu vardı hocam. Evde oynanabilecek anne baba ve çocuklarla ilgili bir ara Milli Eğitim Bakanlığı bir kitap yayınladı hocam. Çok beğenmiştim ben.
İlginç.
Geleneksel oyunlar. Unutmuşuz biz bunları. Bizim geleneğimizdeki oyunların hocam hep böyle bir hareket, bir action'dır yani.
Hocam ben şöyle çözüm buldum. Onları oynamak var hocam. Bir de bu internet oyunları hocam günde yarım saat, 40 dakika neyse. Mükafat olarak bir de hocam bu oyunları inceliyorum önce. İçinde aşırı şiddet varsa.
Evet.
Hocam işte araba sürme, araba yarışı eyvallah. Ama hocam şimdi gençler ondan zevk almıyor. Böyle adam öldüren, kan döken, gaddarca duyguları olan oyunlar hocam çok tutuluyor.
Evet, maalesef öyle.
Ve hocam bir de şuna dikkat ediyorum. Aman diyorum oğlum, tek başına oyna kompütürle. Asla diyorum grup yapamazsın. Hocam takım
evet,
olduğu zaman...
O tabii tabii artık şey hale geliyor.
Çeteleşiyorlar sanki.
Evet. Bir mesela Mavi Balina olayı var hocam oyunu. Şeye yol açıyor yani. İntiharlara bile yol açıyor. Çünkü sana arada komut veriyor. Oyun oynuyorsun ya... oyuna seni böyle güya bedensel olarak da al diyor, havluyu boğazını sık diyor mesela, sıkabildiğin kadar.
Kendini boğduyor yani.
Şimdi belki onu sözde demiyor olabilir ama sonuçta ne kadar sıkacağını bilemez. Bir de sıktı hani nerede duracak falan, yani riskli şeyler sonuçta yani. Ve dediğiniz hakikaten önemli. Bu konuda mesela şeyde bir Instagram'da bir profile rastladım. Dijital baba diye galiba. Mesela adam şeyi araştırıyor işte hocam. Oyunları araştırıyor. İnternet dünyasını araştırıyor ve çocuklara orada neler çocuklara uygun görünüyor ama aslında riskli. Mesela manga denilen şeyler var. Oyunlar ve bunların şeyleri vardı. Foto romanları vesaire vardı yani. Mesela bunların çoğunluğu çocuklara göre güya, ama adam diyor ki bunlar hepsi artı 18 aslında diyor. Cinsellikle ilgili değil, şiddetle ilgili yani.
Hocam bir de cinsellik algısını değiştiren şeyler de çoğaldı maalesef.
Tabii canım, onlar da var ama meselenin sadece cinsellikten ibaret olmadığını bilmeli hocam. Şimdi çocuk daha mesela 5 yaşında kadar o çocuklar hocam artık bilgisayar oynuyor. Benim en küçük de daha okuma yazması yoktu. CD'yi sürüyordu. O zamanlar CD'den oynanıyordu oyunlar.
Evet.
Açıyor oyunu, oynuyor. Çünkü o görsel olarak algılıyor her şeyi. Yazıları okumuyor. Fakat 5 yaşından altında hocam gerçeklik algısı düşüktür. Yani hayalle gerçeği birbirine kolay karıştırır. Şimdi o zaman ne oluyor biliyor musunuz hocam? Mesela orada bir şiddet uygulanıyor. Öldürüyor birini ama onun canı var zaten. 7 canlı diyelim ki, 9 canlı kedi gibi tekrar canlanıyor. Gerçek hayatta da öyle zannediyor yani olayı.
Öyle olunca bir öyle duruma düşse mesela adam öldürmekten çekinmiyor.
Şimdi mesela bir zaman bana en küçük oğlum sormuştu. Baba demişti, insanların da canı var değil mi?
Kaç canı var yani?
Ben önce aptallaştım.
Canımız
ne
var
demek
da,
istiyor?
Yedek canları var mı?
Şimdi bir de şu hocam. O çocuk dijital dünyada, oradan burayı anlamaya çalışıyor. Biz buradan orayı anlamaya çalışıyoruz.
Vallahi hocam çok zor işimiz değil mi?
Tabii. Bir de bu teknolojinin olağanüstü hızlandığı zaman da hocam. Mesela diyelim ki bizimle dedemiz arasındaki fark 2 kuşak değil mi? Bizim çocuğumuzla aramızda 5 kuşak olabiliyor.
O kadar, doğru.
O kadar, çünkü...
Hocam şimdi kısa bir araya girelim. O mesele çok önemli çünkü. Kuşak farkı. Evet. Hakikaten hocam belki 10 kuşak var aramızda. Yani hocam anne babanın bulunduğu yerle çocuğun bulunduğu yer arasında 100 yıllık hocam mesafe var neredeyse.
Evet.
Onu hocam ikinci bölüme devam edelim. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocam Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evvelden hocam derlerdik efendim işte nesiller arası
çatışma kuşak farkı
hocam,
falan.
Yani ne var Allah aşkına, dedesi de çift sürmüş, oğlu çift sürmüş.
Evet.
Yani ufacık sabanın belki boyutu değişmiş falan.
Şimdi yani onlar hocam, aslında daha çok yaştan kaynaklı
çok bir, az bir fark var.
Yaşla ilgili şeydi. Üstelik yaşlar da birbirine yakın hocam. Eskiden insanlar 40 yaşında dede oluyordu. Ne 40'ı 30 yaşında dede oluyordu yani.
Evet.
15'inde evleniyordu hocam adam.
Evet.
15'inde.
30'unda.
30'unda çocuğu 15 yaşına oluyor.
O da evleniyor.
30 küsur yaşlarda dede oluyordu yani. Şimdi ama hocam, aynı kültürel ortam dediğiniz gibi aynı tarla, bağ, bahçe, aynı şehir falan filan yani.
Şimdi hocam geçen şöyle bir şey aklıma geldi. Dedim ki yani bu dönemde kayınvalideler tarihteki en şanssız kayınvalideler. Şundan dolayı hocam, bundan 100 sene önce gelinin çocuğu hasta olsa kayınvalidesini sorar. Her şeyi kayınvalidesi daha iyi bilirdi. Çünkü niye? Kayınvalidesi daha yaşlı,
evet,
daha hayatı tanıyor. Şimdi hocam öyle zamana geldik ki kayınvalideler tabii kompütür kullanmasını bilmiyor şu anda. Yani bir kısmı biraz daha yaşlı olanlar, 70'li yaşlı olanlar. Ama gelin hanım hocam giriyor mesela, bir çocuk hasta oldu. Hemen oradan resmen hastalıklar uzmanı olabiliyor mesela.
Evet.
Yani kayınvalide sorması gerek kalmıyor.
Evet.
Bu sefer kayınvalide diyor ki ya benim gelin bana hiçbir şey sormuyor. Diyorum hocam biz çok şanssız bir dönemde dünyaya geldik. Ben de hocam mesela zaman zaman benim büyük oğlum Osman der ki baba sen hiç kompütürden anlamıyorsun. Hocam 91'den beri kompütür kullanıyorum. Yani tam 30 sene olmuş.
Siz doktoranızı İngiltere'de yaptınız. Teknolojinin göbeğinde yani.
Göbeğinde yaptım ama hocam yeni nesil o kadar hızlı kavruyor ki her şeyi. Bir görüşte hocam bütün her şeyi ezberliyor kompütürle evet, alakalı. Biz hala hocam eski format. Yani teknolojiye sondan kere monte olduk. Teknolojide doğmadık.
Evet.
Yani 20'den 25'ten sonra gördük teknolojiyi. Şimdi öyle olunca ya bu gençler hocam nasıl eğiteceğiz, nasıl yönlendireceğiz? Aramızda yani ki ben okumuş bir insanım. Bir düşünün ki hocam bu zaman zaman duyuyoruz. Anne babana hocam bu tür işten haberi yok teknolojiden. Çocuğa yine kompütür veriyorlar, internet veriyorlar. Ve artık o anne baba çocuğun arasında hocam neredeyse 100 senelik bir uçurum oluşuyor.
Tabii. Yani onun için evdeki internet paketlerinin aile korumalı paketler var.
Hmm.
Onların olması önemli. Artı işte internet dünyasını iyi bilen o dijital baba örneğinde olduğu gibi belli isimleri takip edip onlardan yani zararlı şeylerin hepsini öğrenme şansımız yok hocam. O kadar çok ki. Hmm. Biz en azından şey
faydalısını bulup
faydalılar belki neler yani. Mesela ilkokul ve ortaokul öğrencilerin hocam şeyi az. Sosyal medyada daha azdır. Liseden itibaren hurra sosyal medyadır. Peki ilkokul ve ortaokuldaki çocuklar YouTube kullanımı çok fazla. YouTube'da hocam çok pozitif içerikler de var yani.
Var hocam olmaz mı?
Çok eğitici içerikler de var. Dün mesela ben çok üzüldüm. TÜBİTAK'tan şey geldi. TÜBİTAK'ın bir de gençlere dönük bilim dergisi var. Genç aslında şey çocuklara dönük daha çok yani. Fakat çok nitelikli bilim programları da var. Ben bir canlı yayını izledim yani. Canlı yayın da şey üzerine, yapay zeka üzerine. Hocam YouTube'da izlenme canlı yayını izleyen sadece 70 kişi.
O kadar önemli konu.
Yani bu kadar popüler, yapay ilginç zeka konu. Yapay zeka üzerine yani gençlerin böyle atlaması lazım. 70 tane. Facebook'ta ben ilk şeyi görmüştüm, mesajı görmüştüm. Facebook'taki canlı yayını izleyen 4 kişiydi. Biri bendim yani.
Vallahi hocam çok yazık ya.
Bazen diyebilir yani gençlere dönük niye sen izliyorsun? Yani onu popüler bilimsel formatta anlatıyor. Bir uzmanlığı olmayan bizler için onlar çok anlamlı. Mesela şeyin Instagram ve Facebook sayfası da var. Bilim ve Teknik dergisi dışında Bilim Genç dergisi yani. Ve çok güzel bilgiler var yani.
Vallahi hocam siz Allah razı olsun zaman zaman bunları gündeme getiriyorsunuz ama pek çok anne baba hocam ilgisi ya yani bilgisi olmadığı gibi ilgisi de yok bu konulara. Yani
şey,
saldım çayıra Mevlam kayıra.
Hocam burada saldım çayıra olmuyor hocam. Saldım uçuruma oluyor.
Aynen hocam çok güzel söylediniz.
Yani burası öyle bir bildik bir yer değil. Böyle çok mesela anneler babalar çocuklarına anlayamamaları sebeplerinden bir tanesi onların yaşadığı dünyayla ne kadar aralarında uçurum olduğunu gösteriyor.
Hocam Ali Efendimizin bir sözü var. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil yaşadıkları zamana göre terbiye edin diyor.
Evet.
Hocam bizim de belki birazcık kafa yorup öğrenmemiz lazım kompütürü,
kesinlikle,
oyunları. Hatta hocam biraz oynayalım icabında.
Tabii.
Oğlumuzla oturup hocam ne bileyim futbol oynayalım mesela internet üzerinde neyse artık.
Evet.
Çünkü hocam başka türlü çocuklarımızı koruyamayız.
Biz geçenlerde bir iki anne bana şikayet ediyorlar kendi çocuklarına. Bir şeye dikkat ettim. Dedim ki siz çocuklarınızı hep kendinize benzetmek istiyorsunuz. Fark ettiniz mi dedim. Söylemleriniz bu. Dedim tersini düşünelim dedim. Siz dedim kendi annelerinize ne kadar benziyorsunuz. Ve ne kadar benzemek istersiniz ve bu ne kadar doğru olur? Şimdi yani diyelim ki yüz yüze ilişkinin ön planda olduğu, herkesin herkesi tanıdığı bir yerde bir insan sizden bir yardım talep ettiği zaman o insanın zaten siz cemaziyet evvelini biliyorsunuz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını biliyorsunuz yani. Ve siz anında şey edebilirsiniz yani bir yardımda bulunabilirsiniz ama külliyetli miktarda sizden birisi yardım istiyor. Ama kimdir, nedir, necidir bu şehir ortamında bin bir surat deniyor sosyolojide hocam kentteki insana. Niye? Çünkü her yerde farklı bir role bürünmek zorunda bir kısmı şeyin gereği yani. O fiziksel ortamın gereği ama bir kısmı da sahte yüzler taşıyor. O kadar ki hocam hangi yüzünün gerçek olduğunu unutuyor insan.
Hocam burada Mevlana Hazretleri yüz okuyucu ol diyor. Ben de hocam bu oraya şey merak sardım. Bu vücut diline. Hocam gerçekten Mevlana Hazretleri çok çağları aşan bir insan. Yani diyor ki vücut dili uzmanları biz bir adama baktıkları zaman yüzünden suçlu mu suçsuz mu mimiklerinden jestlerinden hocam adamı hocam bayağı çözebiliyorlar. Bu kriminologlar falan. Şimdi hocam yani bizim bu çağda anne baba olmamız çok zor. Eskiden anne babalarımız bize ekmek alır. Bir çift ayakkabı aldım bir de futbol topu koydum önümüze. Tamam hocam akşama da top oynardık. Yan bahçede yan arsada. Şimdi hocam yani ekmek almak, su almak bunlar en kolay şeyler. Esas çocuğun psikolojisini keşfetmek, onun gidebileceği zararlı yerleri önünü tıkamak. Tıkamaklık yetmiyor hocam. Alternatif olarak ona çok güzel. Hem kompütür aleminde, sanal aleminde, hem gerçek fizik aleminde hocam. Evvelden hocam çorapları biz katlar futbol topu yapardık.
Evet.
Top yoktu ama buna rağmen bir şekilde oynardık. Geçen bir arkadaşımızın çok güzel bir değerlendirmesi oldu. Evvelden gençlerin hataları fıtrat bozukluğuyla alakalı değildi. Yani gençler hata yapardı ama mesela yan bahçeden elma koparır. Hem de fazlaca koparır cevabında. Bu haramdır biliyorsun ama çocuğun ihtiyacı var. Ama şimdi hocam fıtratı bozucu şeyler ortaya çıktı. İşte bu efendim uyuşturucu kullanımı, pornografi, ne bileyim daha böyle...
Ve bağımlılıklar hocam.
Bağımlılıklar.
Yani şimdi diyelim ki uyuşturucuyu, pornografiyi, şunu bunu tamam böyle hemen eyvallah. Ama diyelim ki teknoloji bağımlılığı. Ama sadece teknoloji değil. Mesela ne bileyim insanlar böyle inanılmaz ilginç şeyler geliştiriyor. Bağımlılıklar geliştiriyor. Bağımlılık sonuç olarak bir insan anne babasına bile bağımlı olmaması gerekiyor. Yetişkin bir insanın bağlı olmak ile bağımlı
bir
olmak
şey.
Birbirinden farklı
yani
bir şey.
Yani mesela hocam kompütürsüz, internetsiz yaşayamam diyor.
He diyorsa işte orada bir sorun var yani. Hocam yıllar yıllar önce bir şey okumuştum. Anket diyordu ki en çok neyi kaybetmekten korkarsınız? Bu devlet ve vakıf üniversitelerinden yeni mezun olmuş, iş arama aşamasında olan, sanıyorum anket de 10 sene falan oldu yani. Çünkü ben daha akıllı telefon almamıştım.
O zamanlar.
O zaman. Şimdi birinci sırada ne yazıyor hocam? Anne baba, kardeşler, işte arkadaşlar, akıllı telefon. Hangisi birinci sırada hocam?
Akıllı telefon.
Akıllı telefon hocam.
Aynen hocam.
Arkadaşlar ikinci sırada, üçüncü sırada anne babalar. Şimdi tabii ben önce bu bana çok aşırı geldi. Sonradan şeyi fark ettim hocam. Akıllı telefon aldığında akıllı telefon aynı zamanda senin aslında en büyük sırdaşın olduğunu anladım.
Evet.
Niye? Çok özel yazışmalarım var. Bütün yani birisi diyelim senin cep telefonunu ele geçirse senin bütün ilişki anı, iletişim anı, arkadaşlarla sohbet muhabbetini, geyiğini, çekiştirmelerini, çatışmalarını, işte anne baba hakkındaki kızgınlıklarını arkadaşlarına anlatıyorsun, tamam mı?
Hocam Facebook'un bir şeysi var. Bu hani beğenme şeyiniz var ya. Şöyle diyor hocam mesela 30 tane beğeni yaptınız. Hocam Facebook sizi bayağı iyi tanıyor. 40 yaparsanız anne babanız kadar tanıyor. 100 tane beğeni yaparsanız anne babanızdan sizi daha iyi tanıyor. Anne baba diyor ki mesela benim çocuğum diyor iyi bir çocuktur. Ama sen Facebook'ta hocam olmadık mesela müzikleri beğendin, filmleri beğendin. Diyor ki Facebook tam tersine bu çocuk diyor falanca filmlerin düşkünü diyor hocam kötü filmlerin. Veya filanca diyor uyuşturucunun müptelası diyor hocam. Facebook sizinle alakalı cep telefonu, akıllı telefon diyoruz hocam şimdi.
Evet.
Akıllı telefonda kaydınız var şimdi sizin.
Ne oluyor? Ona göre hocam reklam çıkartıyor.
Tabii.
Mesela biz yayın eviyiz. Lise destek ve üniversite hazırlık yayınları çıkartıyoruz. Ajansla çalışıyoruz. Ajans Google sertifikalı. Google hocam şeyde iz sürüyor. İnternette iz sürüyor. İşte hangi kitapları alıyor? sözelci mi, sayısalcı mı öğrenecek, iştaharlıkçı mı, başarı düzeyi nedir, hangi yayın evinden hangi kitaplarını tercih etmiş, buna en uygun eşleşen kitap başka ne derdir?
Bu o size o reklamları gösteriyor.
Tabii şey bize diyelim ki biz diyelim onun üzerinden şey veriyoruz diyelim ki onları tercih eder. Kim olduklarını tekil olarak bilmiyoruz. Kişisel kimliklerini bilmiyoruz, izlerini biliyoruz. Diyelim ki adamı şoförü tanımıyoruz ama aracının plakasını biliyoruz.
Gibi yani.
He, o araç diyelim ki şeyden geçecek. Ataköy kavşağından geçecek ya da Kadıköy'den geçecek rıhtımdan. Ha, ben oraya ona uygun şey çıkartıyorum yani.
Kitap resmi koyuyorsunuz.
Reklam çıkartıyorum. Reklam çıkartıyorsunuz. Bunlar tabii bunların hocam aşırı kullanımı var. Hatırlıyor musunuz? Rusya'nın Amerikan seçimlerine Trump'ın seçimlerine müdahale ettiği ve Trump'ı seçtirdiği tartışması olmuştu Amerika'da.
Oldu hocam ama neticeye ulaşamamış.
Neticeye ulaşamamış. İşte hocam bu yolla ulaşıyor. Adam mesela diyelim ki Trump karşıtı sayfalar açıyor ama o sayfalar üzerinde Trump'ı haklı gösterecek bir ikna operasyonu yürütüyor. Tersinden girebiliyor.
Şimdi hocam bunu kim mesela tespit etmesi çok
tespit
zor.
Çok zor bir şey tabii. Çok zor. Çünkü dijital tabii dijitalde hocam yapılan her hamlenin mutlaka bir izi var. Fakat mesela bu izi şeyde bilmek, ortaya çıkartabilmek. Artık savaşlar bu anlamda şeyde yürütülüyor yani. Dijital arka planda yürütülen bir savaş oluyor.
Hocam benim esas kaygım şu. Belki bundan 20 sene sonra hocam bu yapay zeka öyle gelişecek ki hocam telefon sizle mesela futbolla alakalı sizle çok tatlı bir sohbet yapacak telefonunuz.
Hocam.
Veya ben hocam müziği seviyorum. Hani şimdi yapıyoruz da.
Evet evet.
Şimdi yine biraz daha biz öndeyiz. Telefon bizi takip ediyor. Google'dan giriyoruz mesela falanca takımın maçlarını seyredeceğim diyorsun. Tak. Size akıllı telefon çıkarıyor karşınıza.
Evet.
Ama hocam ben şundan korkuyorum. Bir zaman gelecek ki artık insanların arkadaşa ihtiyacı kalmayacak sanki. İlla ki arkadaşsız yaşanmaz da. Cep telefonu hocam sizle sohbet edecek. Hocam o zaman ben toplumun ne hale düşeceğini, evliliklerin ne hale geleceğini çok düşünerek biraz kaygılanıyorum hocam açıkçası.
Hocam gelecek zamanlar o anlamda çok şey tabii, çok başka olacak, çok değişik olacak. Sosyal medyada hocam şey var, ölenleri anıtlaştırma, sayfanı anıtlaştırıyor. Bana da geldi mesela Facebook'tan. Sen öldükten sonra sayfan kimin tasarrufunda olsun diye. Şimdi hocam, ne yapıyor biliyor musun? Bunun asıl amacı şu, daha ileride. Yapay zekayı da kullanarak. Senin Facebook'taki bütün beğenilerin, tercihlerin, şunların, bunların hepsini hocam şeye yüklüyor mu? Seninle ilgili bir yapay zekaya.
Eyvah.
Seni de hologram olarak yemek sofrasında çoluk çocuğunla beraber seni canlandırabiliyor. Şey bu mesela, planlardan bir tanesi bu. Sen ölmüşsün ama hologram olarak şeysin, varsın. Hocam size buradan göstereyim. Siz izleyicilerimize demiş olursunuz. Hocam başta bakın.
Yapay zeka tarafından yazılan ilk makale yayınlandı.
Hocam.
Ne kadar dehşet bir şey hocam.
Matematiksel.org diye bir web sitesi var. Orada da bu tabii şey İngilizce olarak esas metin yazılmış. Burada şeyi var. Çevirisi var. Mesela ilk kısmı okuyayım hocam. The Guardian gazetesinde yayınlandı bu makale.
Evet.
500 kelimelik bir makale yazması isteniyor yapay zekadan. Tabii yapay zekaya yüklenmiş şeyler var. Bilgiler var. Şöyle diyor. Ben insan değilim. Ben bir robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin %12'sini kullanıyorum. Bu bakımdan bir mikro robotum. Beynimin duygu beyni olmadığını biliyorum. Ancak bu rasyonel mantıkta kararlar verebilir. Falan falan diye devam ediyor. Bu hocam
çok da güzel gözüküyor bu hocam ya.
Şimdi hocam yani yapay zeka olayı şey hatırlayın hocam. Rusların ünlü Kasparov. Kasparov ile şey arasında
yenilmiş miydi hocam? Yapay zekaya yenildi sanki değil mi?
Evet. Yani
satranç oyununda.
Tabii satranç hocam çok matematiksel bir oyun. O nedenle şey orada yapay zekanın başarılı olacak olduğu alanlar sosyal ve kültürel alana doğru kaymaya başladıkça azalır. Şeye doğru matematiksel alana doğru gittikçe orada başarı. Çünkü bir insan zihni diyelim ki biz usta satranç atıyorum yani o 100 hamleyi hesap ediyor diyelim. Sonrasını hesap
ama
ediyor.
O kompütür
1000 hamleyi hesap edebiliyor yani. Yani o şey ilginçti.
O zaman hocam bizim hakikaten bence bu sahada hocam araştırmada yapmamız ve yaptırmamız gerekiyor. Hocam esas üniversitelerin hocam amacı bu değil mi? Keşke gençlerimizin yönelişleri, bu çocuklara sunan oyunların zararları, faydaları bu konuda hocam araştırmalar yapılsa da anne babalar da biraz bunlardan keşke biraz daha fazla yardım alabilse. Şimdi hocam yani...
Hocam buyurun, şey diyeyim. Derin Mavi diye IBM hocam bir şey geliştiriyor, program geliştiriyor. Kasparov'la şey etmesi için yani. İlk 96-97'de yapılan maçlarda şey boy gösteremiyor yani. IBM'in yazılımı boy gösteremiyor. Ama sonraki zamanlarda hocam şey öne geçiyor. IBM'in Derin Mavi
programı
öne geçiyor. İkinci maçı kazanıyor. Tarih ne zaman tarihi göremedim burada. Ama sonuçta şey yapay zeka olağanüstü.
Hocam yani yapay zeka bir uzmanı sahasında yeniyorsa çoluk çocuk genç yaşta hocam tecrübesiz taze beyinler acaba hocam bunlar ne oluyor? Hocam biz kompütürlere zaman zaman format atarız değil mi?
Evet.
Büyük uzmanlar esasında hocam kompütürler ve akıllı telefonlar da bizim beynimize format atıyorlar.
Evet.
Yani biz kompütürün istediği kadar serbest gezebiliyoruz. Kompütürün izin verdiği kadar işte spor yapıyoruz, müzik dinliyoruz. Geri kalan bütün vakitlerimizi kompütür hocam programlıyor. Sen bana uyacaksın diyor hocam.
Evet.
Hatta hocam yani İslamiyet'te hani bu putlara tapmak haşa yani yanlış anlaşılmasın. Kimse bilgisayara taptığı için şey oynadığı için puta tapmış olmaz ama hocam bir bakıma kul oluyorsunuz ya.
Evet sonuçta arabayı niçin alıyorsunuz? Araba sana hizmet etsin diye.
Evet.
Ama sen dönüp arabanın hizmetçisi bir çizik oluyor kıyameti kopartıyor. Var senin elin yaralanmış o kadar dert etmiyorsun.
Yani.
Tamam mı? Dişin mesela problemli doktora gitmiyor. Arabada bir tıkırtı geliyor götürüyor. Şimdi bu hakikaten şey hocam yani burada bir artık bir tür tapınma var demektir. Yani bu kadar dengeyi bozmuşsa yani.
Ki İslam hocam her türlü putlaştırmaya, her türlü bağımlılığa karşıdır. Hatta hocam diyor ki ulemamız insan bal yemek mesela haram değildir. Ama her gün bir kaşık bal yemeye müptela olsan, bağımlı olsan o da yasaktır. Çünkü balsız yaşayamaz hale geliyorsun. Bu yüzden hocam yani inşallah biz de bu hocam çocuk haklarıydı bugün. Çocuklarımızı yanlış bağımlılık geliştirmesin diye ön alıcı tedbirler almamız. Sadece tedbir yasakçı hocam olmak mümkün değil artık. O zaman geçti. Tabii. Alternatif açmamız gerekiyor hocam. Alternatifler bulmamız gerekiyor çocuklarımıza. Sporlar, bazı işte müzik aletleri çalmak olabilir. Yabancı dil öğrenmek olabilir. Bunları yapmamız gerekiyor herhalde hocam.
Evet hocam yani bu bilgi zamanında insanın bu bilgiler olmadan yaşaması artık mümkün değil.
Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Sizden de hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz bugün Ali Rıza Bayzan hocamızla çocuk haklarını konuştuk. Haftaya bu konuya devam edeceğiz inşallah. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.